Merhabalar. Yeni bir programla sizlerleyiz. 7'de 1 konu programımızın ismi. Her pazartesi akşamları 21'de Karşı Mahalle sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak programımızda sizinleyiz. Biz bu programı Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili sevgili Serpil Kemal Bay ile birlikte hazırlayıp sunacağız, birlikte tartışacağız. Çok uzun bir program olmayacak, çok kısa bir program olacak. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'dan eş zamanlı canlı yayın yapıyoruz. Aynı zamanda sizler de programımıza yorumlarınızla, sorularınızla katılabilirsiniz, sorularınızı gönderebilirsiniz. Çok hızla biz giriş yapmak istiyoruz programımıza. Öncelikle hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, bütün bizi izleyenlere buradan iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk.
İlk programımız, tek
Evet.
bir cümleyle yeni programımızı için ne söylemek istersiniz?
Heyecanlıyım. Umuyorum güzel, anlamlı vakit geçirebiliriz.
Teşekkürler. Şimdi bugün aslında son süreçte çok ciddi bir şeyle, gündemlerle karşı karşıyayız. Her gün özellikle doların yükselmesiyle birlikte ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bugün üzerine bir fırtına eklendi, Lodos eklendi. Öncelikle Lodos'tan başlayalım. Zira özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde çatıların uçtuğunu görüyoruz. Çok sayıda insanın yaralandığı bilgisi var. Umuyoruz ciddi sonuçlanmaz, insan kaybıyla sonuçlanmaz. Diyerek öncelikle geçmiş olsun diyelim buradan İstanbullularımıza. Lodos'la başlayalım.
Evet, geçmiş olsun İstanbul'a diyelim. Ama yanlış bilmiyorsam yaşam kaybı da var diye biliyorum. Dört kişinin yaşamını yitirdiğine dair bir bilgi aldım. Yanılıyor muyum?
Yani ben de aynı şeyleri gördüm fakat tam emin olamadım çünkü
Olamadı.
teyit
Eğer öyle bir
edemedik.
şey, umarım öyle bir şey olmamıştır ama yaşamını yitirenlere buradan başsağlığı dilemek istiyorum. İklimin değişmesi, iklim krizi ve bu günümüz koşulları biraz daha kentsel yapıların daha güvenli hale getirilmesini ayrıca bir zorunlu kılıyor diye düşünüyorum. Yani daha hazırlıklı olmalıyız bu tür fırtınalara, doğa olaylarına. Daha hazırlıklı kentler yaratmak zorundayız.
Kentin ve doğanın talan edilmesi tamamen beton ve betoncu anlayışın aynı zamanda tamamen doğanın da sınırsız olarak kullanılması aslında insanlığın da bütün canlıların da doğanın da yok edilmesi aslında hepimiz açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. Bugünkü aslında yaşadığımız Lodos'un kendisi de dikkate almaya değer, bize tekrardan iklim krizini hatırlatıyor. O anlamıyla daha fazla iklimle ilgili mücadele etmek zorundayız diyerek diğer konumuza geçelim. Ne de olsa kısa kısa geçeceğiz programımız öyle
İnşallah.
formatı. Hemen şeye bakıyorum. Şimdi programa hazırlanırken özellikle dolara bakıyor, herkes bakıyordur. Sürekli dolarda bir değişiklik oluyor. 20-12'de baktığında 12-77 idi, şu anda 12-81'e çıkmış dolar.
Evet.
Geçtiğimiz haftada 13'ü aşmıştı. Bu da doğal olarak yoksullar açısından, emekçiler açısından ciddi derecede bir kaygı yaratıyor yaşam açısından. Çünkü kış koşullarına da girdik. Zorlu bir mevsim bizi bekliyor. Bu ekonomik darboğazla ilgili, krizle ilgili ne söylemek istersiniz?
Sezgin, sen aslında gerçekten söylenecek şeylerin çoğunu söyledin. Hayat şartları her geçen gün ağırlaşıyor. Bu hayat şartlarındaki bu yük tamamen tek adam rejiminin yarattığı bir yük. Kapitalist sistemin içinde bulunduğu handikaplar da var. Yani kapitalizmin de yarattığı bir kriz bu. Fakat aynı zamanda biz bir de tek adam rejiminin yükünü de taşıyoruz üstümüzde. O yüzden siyasi iktidarın tercihleri bu krizde büyük bir rol üstleniyor. İnsanlar geçinemiyoruz diyorlar. İşte tencerelerle, boş tavalarla sokakta eylemler var ve bu eylemler ne yazık ki kriminalize edilmeye çalışılıyor. İnsanların Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesine karşı itirazları sanki bir suçmuş, herhangi bir yani yapay bir durummuş gibi ortaya konmaya çalışılıyor. Bu aslında korkudan da kaynaklanıyor. Çünkü insanlar geçinemeyecek duruma geldiklerinde sistemi değiştirmek, düzeni değiştirmek, iktidarı değiştirmek ilk akıllarına gelen şey olacak. Bundan kaynaklı olarak da tek adam rejimi kendini sürdürmek için toplumu daha fazla baskı altına almak istiyor. Bugüne kadar zaten zor aylıklarıyla ayakta kaldı. Bize diyor ki sakın ben Türk parasını pul haline getiririm ama siz itiraz etmeyin. Türkiye'yi bir ucuz emek cennetine çeviririm. Batı'nın atölyesi yaparım. Kölelik düzenini burada kurarım ama siz buna sesinizi çıkartmayın. Efendim bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. O yüzden de arkama dizilin diyor ama bugün kimse iktidarın arkasına dizilmek gibi bir durum ile karşı karşıya değil. Yani herkes yaşam mücadelesi veriyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hükümet istifa sloganları yükseliyor. Bahçeli de diyor ki işte hayır ne olursa olsun biz 2023'te seçime gideceğiz. Sanki bunlara mahkumuz, sanki bunlara mecburuz. Ne mahkumuz ne de mecburuz. Yani eğer bir iktidar yönetemiyorsa o zaman onu iktidardan indirmek de bu halkın yapacağı şeydir, eylemdir. O yüzden biz sokaklardayız. Bugün de İzmir'de bu bütçedeki tercihlerden kaynaklı olarak hem ekonomik kriz hem de bütçenin halka değil de savaşa, faize, ranta, yandaşa ayrılmasını protesto ettik, bildiriler de attık. Orada halkın ilgisi de çok fazlaydı. Yani halk da sokakta bizleri görmek istiyor. Siyasi partilerin de sokakta olmasını ve onların sorunlarını dile getirmesini istiyor. Bunu da bugün bir kez daha gördük. Dün Mersin'deydi eş başkanımız Mithat Sancar. Çok güçlü bir miting yapıldı orada. Orada da aynı talepler yükseliyor. Yani artık halk bu iktidardan kurtulmak istiyor. İktidar sırtımızdan inin artık. Saray sırtımızdan inin diyor. Halk buna karşılık da şeyin yaptığı, siyasi iktidarın yaptığı daha çok zorbalığa başvurmak, işte tweet atanları gözaltına almak, gazetecileri gözaltına almak, sokakta işte korna çalan yurttaşı tekmelemek, dayak atmak, yaygın bir şekilde şiddetin bütün toplumun her tarafında baş gösterdiğini görüyoruz. Aslında korkan bir siyasi iktidar var. O korkularını bastırmak için de halka saldırıyor. Ama biz korkmuyoruz demeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz çünkü bu iktidarı değiştirmek zorundayız. Bu iktidarı değiştireceğimize inanıyoruz. Bunun için büyük bir çaba içerisindeyiz. Demokrasi güçlerini birleştirmek, birlikte bu faşizme karşı, yoksulluğa, işsizliğe karşı bir arada direnmeye çalışıyoruz. Hedef olarak bu konuda sorumluluklarımızı da yani bütün sorumlulukları da yerine getirmeye çalışıyoruz.
Şimdi 2001'de aslında AKP iktidara getiren de 2001 krizi olmuştu. Hatırlıyoruz. Ecevit'in önüne yazar kasaları atmıştı bir esnaf. Birçok kentte esnaf yürüyüşler yapmıştı. Ve bunun akabinde de aslında köklü partilerinde tarihe karıştığı bir dönemi görmüş olduk ve 20 yıldır Sanırım o ekonomik krizde bize bir AKP hediye etti. Şimdi yine çok derinlikli ve üstesinden gelinemeyecek bir ekonomik krizle karşı karşıyayız ve bunun halka bedeli 2001'den daha ağır olacağı benziyor. Kuşkusuz burada iktidarda olanların iktidarını sarsacak da bir kriz. Tam da bu noktada şimdi 2001'de evet, 2001'den sonra zamanla ekonomik kriz belli bir oranda aşıldı. Fakat ülkenin işleyeceği bir fabrikası ne de kendi ürettiği bir şey var. Özellikle tarıma da baktığımızda tamamen dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Çiftçi kendi ürününü ekemiyor, kendi gübresini kullanamıyor, kendi tohumunu kullanamıyor, üretemiyor ve bugün de gerçek anlamda çiftçinin de çok zor durumda olduğu bir sürecin içerisine girdik. Bunu neden öne alıyoruz? Çünkü eğer çiftçi üretemezse kenttekiler de nitelikli bir gıdaya ulaşmada, ucuz gıdaya ulaşmada çiftçiden daha fazla sorun yaşayacak. O anlamıyla bu kriz diğerlerine göre daha ağır mı geçecek, yoksa
Evet.
geçer mi, o da ayrı bir konu.
Şöyle yani son 20 yılda neoliberal politikalar Türkiye'de çok etkili bir şekilde yürütüldü ve kırlar boşaldı diyebiliriz ve yine tarımda da artık bağımlı bir ülke haline geldi. Yani biz çocukluğumuzdan beri Türkiye'nin kendine yeten bir ekonomi olduğunu, tarımı olduğunu hep söylerdik, duyardık. Ama şimdi hem iş gücü olarak kentlere yığılmış büyük bir işsizlik var ve kırsal alanlar desteklenmedi. Yani uluslararası tekerlere, tarım tekerlerine peşkeş çekilen ekonomi üzerinden işte kamu iktisadi teşekkülleri kapatılarak ve yine tohumda ve diğer senin söylediğin gibi gübrede, tohumda bağımlı bir hale gelerek yani kendi tohumunu ekemez bir çiftçi yaratıldı. Hayvancılık aynı şekilde samanı bile yani dışarıdan alan bir ülke haline getirildi Türkiye. Dolayısıyla hani burada yapısal kayıplar var. Bu yapısal sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi belki kolay olmayacaktır ama halkçı bir iktidar geldiği zaman köklü bir şekilde yani halktan yana, çiftçiden, emekçiden yana bir program etrafında ekolojik, demokratik, sosyal bir program etrafında hareket ettiği zaman tabii ki bu sorunlar çözülebilir. Ama bu sorunlar sistemi değiştirmeyen, düzeni değiştirmeyen programlarla değişmez. Çünkü dediğim gibi ortada yapısal bir şey var, durum var, tercihler var. Tercihler uluslararası kapitalizmin kazanacağı ve Türkiye'de yine yerli ve uluslararası kapitalist sistemin sermaye kesiminin kazanacağı bir düzen var. Birisi bunu şöyle yapacaktır, bir diğeri de başka türlü yapacaktır. Ama bizi her iki kapitalist seçenekten ikisi de çiftçiyi bu durumdan kurtarmayacak. İşsizliği ortadan kaldırmayacak. İşte insana yakışır bir ücret ve yaşam koşulları sağlamayacak. Bunların sağlanması için köklü çözümler üretilmesi lazım. Örneğin işsizlik Türkiye tarihinin en büyük rakamlarında. Biz insanlara ya iş sağlamalıyız ya da onlara gelir güvencesi sağlamalıyız. En azından bunları tartışmalıyız. Tabii bu gelir güvencesini sağlarken de bir taraftan kamusal hizmetleri ortadan kaldırmamak da gerekiyor. Bir taraftan kamusal hizmetleri artırmak, kamu kaynaklarını halka hizmet için sunabilmek gerekiyor. Bir taraftan da geçim sorunlarını çözmek gerekiyor ve artı buna ek olarak da daha kalıcı, köklü stratejiler belirlemek gerekiyor. Ve bunların hepsi de halkı özne olarak gören, halkı temel alan stratejiler olmalı. Cinsiyet eşitlikçi olmalı. Yani sınıfsal yönü işçi sınıfından, emekçilerden, halktan yana olmak zorunda. yine eşitlikçi olmalı. Kadınlar burada toplumsal cinsiyet eşitliğine göre konumlandırılmalı ve ekonomide de bir demokratikleşme kadınlardan yana da gelişmeli. Ve bütün toplumu olmalı, bütün halklar eşit olmalı, bütün kimlikler, farklılıklar burada birbirine karşı dezavantaj olarak kullanılmamalı. Böyle bu konuları tartışmamız lazım. Bu konuları toplum olarak tartışıp bu yoldan ilerlemek gerekiyor. Yani yeni yaşamı inşa etmek için aslında bizim üçüncü seçenek dediğimiz, üçüncü yol dediğimiz o seçenek üzerine toplumun tartışmaya başlaması gerekiyor. Sadece şikayet ederek, sadece hani biri kötü o zaman şunu deneyeyim diyerek olmuyor. Daha çok üstünde düşünmeliyiz, daha çok araştırmalıyız ve aslında halk olarak her birimiz daha inisiyatifli olmalıyız. Yani çözümü biraz kendimizde görmemiz gerekiyor. Siyasi partilerin de burada halkçı çözümlerden yana ve toplumun gerçekten temel sorunlarına çözüm üretecek duruşlar sergilemesi gerekiyor ve insanların da bu farkları görebilmesi gerekiyor. Yani bugün bakıyoruz işte yan yana gelişler var, ittifaklar var. Bu ittifaklar nasıl olacak? İttifaklar sorunları çözebilir mi, çözemez mi diye sorular geliyor bize. Yani eğer ittifaklar halkçı bir şekilde, yani bütün toplumun demokrasi güçlerini birleştirecek şekilde yan yana geliyorsa, ilkeler etrafında yan yana geliyorsa ve gerçekten bu düzeni değiştirmek üzere yan yana geliyorsa, elbette ki bu ittifaklar önemlidir ve üçüncü bir seçenektir diyoruz.
Evet, şimdi kısa kısa gidiyoruz. Aslında ittifak meselesinde ayrıca bir yani program yapıp bunu tartışabiliriz mi? Örneğin önümüzdeki hafta bunu yani bir programımızın konusu olabilir, sadece ittifaklar. Hatta olabilirse bir konuk da alıp tartışabiliriz. Ama ben oraya yani onu başka bir programa erteleyip şimdi
Tabii.
ekonomik krizi konuşuyoruz ve ekonomik krizde her gün hatta gün içerisinde bile etiket fiyatlarının değiştiğini görüyoruz.
Evet.
Fakat emekçilerin maaşlarında benzer şekilde bir değişiklik olmuyor ve Aralık ayına giriyoruz. Asgari ücret görüşmeleri mecliste var. 2022'nin asgari ücreti de belirlenecek. Nasıl bir asgari ücret olması gerekiyor? Mecliste nasıl bir tartışma yürüyor? Çünkü bir taraftan şey haberleri de var. 4.000 liraya çıkaracak. İşte hatta bunu bir seçim çalışması olarak görüyor. O anlamıyla yüksek bir asgari ücret deniyor. Siz hem meclisteki bilgilerde nasıl verirsiniz?
Şöyle önce şunu söyleyeyim yani bir defada benzine, mazota, LPG'ye birer lira zam yapıldı. Yani 10 kuruş, 5 kuruş değil 1 lira 1 lira zam yapıldı. Yani bu da ne kadar büyük bir devalüasyonla karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. Bu bilinçli bir tercih. Biraz önce söyledik. Hani işçi ücretlerinin ucuzlatılması ve Türkiye'nin işte ucuz emek pazarı haline dönüştürülmesine dayanan İhracata dayalı bir politika geliştirilmeye çalışılıyor. Şimdi o yüzden bu işçi ücretleri şu anda tamamen erimiş durumda. Yani çalışan yoksulluğu vardı zaten Türkiye'de. Şu anda asgari ücret herhalde Çin'deki asgari ücretin de altına indi. Pakistan, başka yani çok sömürünün çok yoğun olduğu ülkelerin de altına indi. Biz onlardan biraz daha iyiydik daha önce. Şimdi şöyle diyorlar, zamlara, enflasyona işçiyi ezdirmeyeceğiz söylemi var. Tabii bu söylem olarak geliyor. Esasında ise şu anda zaten asgari ücretin en az 6 bin lira olması gerekiyor ki hani bir eve iki tane 6 bin lira girdiğinde yoksulluk sınırının oralarda olabilsin, o evdeki gelir, geçim şartları birazcık sürebilsin. Ama şu anda biz bu çalışmayı yaparken, yani bütçe çalışmalarını yaparken 5 bin lira diye belirlemiştik. Bir haftada o 5.000 liranın da yetmediği ortaya çıktı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bir kere de benzine, mazota 1 lira zam yapıldı. O yüzden şimdi 4.000 lira bile yapsalar, 4.000 lira hiç kimsenin hiçbir ihtiyacını karşılamayacak. Kiralar biliyorsunuz bu sene çok zamlandı. Yani bir ev kirası zaten 4-5 bin lira olmuş durumda. O yüzden hani bu insanlar taş mı yiyecekler diye tekrar soruyoruz. O yüzden de hani asgari ücretin bir miktar iyileştirilmesi, asgari ücretten vergi alınmaması, vergi dışında tutulması, bütün bunlar gene sermayeden yana nasıl formül üretiriz diye onların kafasında var. Yani asgari ücretten vergi almayarak böylece devletten bu kısmı işçiye verilmiş olacak. Gene patronlardan bir şey alınmadan işçiye bir asgari ücret verilsin diye bir bakış açısı var. Ama biz diyoruz ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Sermaye ve kurumlar vergilendirilmeli. Eğer böyle yapılırsa o zaman bunun sürdürülebilirliği olabilir. Yani evet biz işçiye, emekçiye daha fazla pay vereceğiz. Ama bunu nereden alacağız? Bunu servetten almamız gerekiyor. Son 20 yılda gelir dağılımı, uçurumu son derece büyüdü. Yani zengini daha zengin yapan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu ve halk borçlandırıldı. Yani halkın işte soruyorlar bir konuşma olduğu zaman işte telefonuna kaç para telefonun diyorlar değil mi? Yani ama o kişi o anda borçlu. Yani hatta çocukları bile borçlu doğuyor. Dolayısıyla da aslında asgari ücretin dediğim gibi hedefi olarak biz asgari ücretten vergi alınmamasını, servetten vergi alınmasını, faizden vergi alınmasını ve sermayeden vergi alınmasını istiyoruz. Bunu yapmak gerektiğini savunuyoruz ve asgari ücretin net 6 bin lira, emeklilik ücretlerinin de artırılması gerekiyor. Emeklilik ücretleri de net 5 bin liraya çıkarılmalı. Temel gelir olarak her yurttaşa eğer iş veremiyorsak bir gelir vermek durumundayız. EYT'lilere aynı şekilde bu bütçeden pay ayrılması gerekiyor. Bütün bunları bütçe tercihlerinde biz tartıştık ve önergeler verdik. Örneğin asgari ücretin vergiden muaf olması, 6 bin lira olması gerektiğini, işte ev emekçisi kadınlara sigorta ve emeklilik hakkı sağlanması gerektiğini, EYT'lilere emeklilik haklarının iade edilmesi gerektiğini, emeklilerin ücretleri, bütün bunları önerge olarak verdik ve bu önergeler AKP, MHP oylarıyla reddedildi.
Evet.
Dolayısıyla aslında asgari ücretin iyileştirilmesi lazım. Bunu yaptıracak olan da işçilerin, emekçilerin, halkın mücadelesi olacağını düşünüyorum.
Siz aslında cevap verdiniz ama hocam Instagram'dan bir izleyicimiz Mahsun Nakçi bir soru iletmiş. Bu zorlu süreç ne zaman bitecek? İnsanın emeği ucuzlaştırılmış, halk maddi açıdan zorlu günlerden geçiyor ama iktidar diyor ki ekonomik kriz yok. Siz zaten buna ilişkin
Ya ekonomik
uzunca
kriz
ifade ettiniz.
inkar ediliyor. Pandeminin de yadsındığını düşünüyorum. Yani bir taraftan pandemi krizi de devam ediyor. Onu da burada hemen bir cümleyle geçelim. Bütün bunların yadsınmasının bedelini halkımız ödüyor. Örgütlü bir toplum olarak ve mücadele ederek bu tabloyu değiştirebileceğimizi düşünüyorum.
Evet, yine Bayram Öztürk'te Sayın Vekilim bu fakirlik nereye kadar devam edecek? Bıktık artık bu hayattan demiş. Tam da bu noktada aslında bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi, partiniz size kapatma davasını açan savcı, bugün de davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Başsavcı Şahin, HDP'nin 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını Yüksek Mahkeme vermesinin ardından dava ilişkin esas hakkında görüşünü tamamladı ve görüşünü tekrarladı aslında. HDP kapatılsın diyor. Bununla programımızı toparlayalım.
Evet, HDP halkların partisi. Hem ekolojik hem demokratik, emekten yana, kadından yana halkları savunuyor. Halkların eşitliğini savunuyor, kardeşliğini savunuyor, barışı savunuyor. Böyle bir partiden kurtulmak isteyen bir faşist blok var. Türkiye'nin kök sorunlarına çözüm bulmak yerine savaş ve kutuplaşmayı kışkırtarak bu süreci kendi açılarından, kendi bekaları açısından sürdürmek istiyorlar. Çünkü eğer HDP varsa o zaman bu faşist bloğun ömrü dolmuş demektir. HDP'yi yok ederek kendi ömürlerini uzatmak istiyorlar. Aslında Anayasa Mahkemesi ilk bu dosyayı geri göndermişti. O zaman neyse, şu anda aynı dosyada bir değişiklik yok. Hepsi yalan dolandan ibaret. Yani bir gerçekliği çarpıtmadan ibaret. Siyasi bir kararla sarayda karar verilmiş ve binlerce dosyaya şeyler tıkıştırılmış, kağıtlar tıkıştırılmış. Hiçbirinin bir anlamı yok, bütünlüğü yok. Gerçek anlamda bir suç yok ortada ve dolayısıyla da aslında daha önce kendileri nasıl kapatılmak istenmişse, yani daha önceki onların önceli olan partilere yapılan şeyi bugün bize yapıyorlar. Yani Refah Partisi'ne yapılan şeyi bugün bize yapıyorlar. Yine Türkiye yani partiler mezarlığı, birçok herhalde dünyada bu kadar kapatılan parti yoktur. Türkiye'de bu bir usul haline getirilmiş durumda ama biz bu gidişatı durdurmaya kararlıyız ve siyasi olan bu kararı karar karşısında halkımız partisine sahip çıkıyor ve HDP bir bina değildir ki kapatılsın. Onlar da öyle söylüyor zaten. HDP devam edecek. HDP bu toplumun kaderini değiştirecek olan bir parti olarak bu süreçten daha da güçlü çıkacak. Buna inanıyoruz. Onlar zaten çöktüler. Yani sadece ekonomiyi çökertmediler. Kendileri de çökmüş durumdalar ama onun farkında değiller. O çökmüş, bitmiş, artık bir mesra haline gelmiş olan faşizmi biz oradan temizleyeceğiz. Bu görevi biz üstlendik, biz yapacağız. Kilit parti olmaya devam edeceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum ben. Yani bu kapatmalar bizi durduramayacak.
Çok teşekkürler. Aslında bugün iktidarın kendisi de geçmiş yıllarda artık parti kapatmalarını tarihin çöp sepetine gönderdik. Bunu da biz değiştirdik diye övünüyordu ama bugün onun iktidarını sarsan rakip, ana rakibi aslında HDP'yi kapatmak için de şu an can atıyor. Yani bir partiyi kapatmak aynı zamanda onunla birlikte milyonlarca insanın iradesini de yok saymak anlamını
HDP umut olmaya
taşıyor.
devam ettikçe, HDP umut olmaya devam ettikçe onlar da kaybetmeye mahkumdur. Yani bu konuda en ufak bir tereddüt yoktur. HDP'nin artık %20'lere dayanan bir
Evet.
parti olduğunu biz görüyoruz. Aslında daha da fazla olmalı. Yani HDP'nin fikriyatı aslında toplumun bütün kronik yapısal sorunlarına da çözüm üretebilecek bir programdır ve mücadelesi de bunu ortaya koyuyor zaten. Umut olmaya da devam edecek.
18 dakika program yapalım dedik ama yine 30 dakikayı
Belki
tamamladık.
artık.
Ve evet, bir türlü başaramadık kısa program yapmayı ama daha da kısaltacağız diyorum. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil, politik olarak da hatta bir yazar olarak da çok beğenmediğimiz bir isim, aynı düşünmediğimiz bir isim. O bile yani Türkiye'deki en tutarlı parti, seçmenine yalan söylemeyen parti HDP dedi. Ve aslında yani bir hakikatin üstünü örtmek için de gerçekten hakikat düşmanlarının canhıraş çalıştığını görüyoruz. Bir izleyicimizin dediği gibi ya bu fakirlik ne zaman bitecek? Bu fakirlik sanırım halkın kanına emenlerin iktidardan sökülüp atıldığında sona erecek ve gerçekten de halkın içinde olduğu siyasi organizasyonların, partilerin iktidara taşındığında gerçek anlamıyla bir fakirliğin de önüne geçilebilir diyerek programımızı sonlandıralım. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben fazla bir şey söylemeyeyim. Bugün artık yarım saatte kapatabilelim. Söz verelim. Bir dahakine daha kısa yapabilirim. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Çok teşekkürler.